Ayrım 6.
Ne kadar da çok şey istiyorsun benden çocuğum. Önce gövdeme el koydun. En ilkel hakkından kımıldamak. Yoksun kıldın beni. Şimdi de yüreğimi, kafamı denetim altına almaya kalkıyorsun. Onları köreltiyor, yollarını tıkıyorsun. Duyma, düşünme, yaşama yetilerini çalıyorsun. Bilinçaltımı bile suçluyorsun. Bu kadarı fazla artık, boyun eğmem. Eğer birlikte kalacaksak, çocuk bir anlayışa varmamız gerek. Hadi sana bir ödün vereyim. Kilo alacağım, gövdemi vereceğim sana. Ama kafamı değil, tepkilerimi değil. Onları kendime saklayacağım. Bunların yanı sıra kendi küçük zevklerimi de geri istiyorum. İşte şu anda esaslı bir tek viski atmaktayım ve de bir paket sigarayı birbiri ardından içmekteyim. İşime dönüyorum. Seni taşıyan bir kap olarak değil de kişi olarak yaşamaya ve ağlıyorum. Ağlıyorum, ağlıyorum. Canının yanıp yanmadığını sormuyorum sana. Çünkü senden bıktım. Bağışla beni. Sarhoştum herhalde. Aklımı kaçırmıştım. Bütün şu izmaritlere bak. Şu sırılsıklam mendile bak. Aptalca bir öfke bunalımı. Mide bulandırıcı bir sahne. Saf bencillikten başka bir şey değil. Nasılsın çocuk? Benden iyisindir umarım. Ben bitkinim. Öylesine yorgunum ki 6 ay daha dayanabilsem tam seni doğuracak kadar zaman yani. Sonra da ölsem diyorum. Benim dünyadaki yerimi sen alırdın. Ben de dinlenirdim. Ne güzel. Erken bir ölüm de olmazdı benimkisi. Dünyada öğrenilmesi gereken ne varsa gördüm gibime geliyor. Sen de bir kez gövdemden çıktıktan sonra artık gereksinmeyeceksin beni. Seni sevmesini bilecek herhangi bir kadın çok iyi analık yapar sana. Kan bağı dedikleri şey aslında yok. Uydurma o. Ana seni döl yatağında taşıyan kadın değil. Seni büyüten kadındır. Ya da seni büyüten erkek. Seni babana verebilirim. Geçenlerde gene geldi. Bana mavi gül getirdi. Mavi erkek çocuğun rengiymiş. Öyle dedi. Besbelli erkek olmanı istiyor. İtibarını artırır bu. Üstünlük belirtisi olur. Zavallı adam. Suç onun değil. Ona da Tanrı'nın ak saçlı bir yaşlı adam olduğunu söylemişler. Meryem'in bir kuluçka makinesi olduğunu, Yusuf olmasa bebeğini doğuracak ahırı bile bulamayacağını, dünyaya ateşi getirenin Prometheus olduğunu belli etmişler. Bundan dolayı nefret etmiyorum ondan. Ama gene de diyorum ki ne senin ne benim gereksinmemiz var ona. Ne de mavi gülüne. Gitmesini, bizi rahat bırakmasını söyledim. Kafasına sopayla vurmuşum gibi olduğu yerde bir sallandı, kapıya yöneldi. Hiçbir şey demeden çıkıp gitti. Şimdi biz de sokağa çıkmak üzereyiz. Patron bir kez daha hiçbir konuda meraklanmamamı söyledi. Ama bir yandan da iş konusunda verilmiş sözlerin kesin kes tutulmaları gerektiğini ekledi. Gebe bir kadın ancak 6. ayında izinli olabiliyor. Yapmam gereken yolculuğu da hatırlattı. Görevi benden alıp bir erkeğe verme, ne de olsa erkeklerin başına gelemeyecek bazı kazalar vardır. Gözdağını da üstü kapalı savurarak. Kafasına bir şey indirmemek için kendimi zor tuttum ve kaçamak yanıtlar vermeye koyuldum. Önümüzdeki 10 gün kolay olmayacak. Boşa geçen zamanı karşılamak gerekecek. Ama sana bir şey diyeyim mi? Yeniden işe başlıyor olmak miskinliğimi sildi süpürdü. Ölümü özleten kendini bırakmışlıktan kurtardı beni. Allah'tan kış geldi de paltomun altında şiş karnım belli olmuyor. Bundan böyle de şişmeyi sürdürecek. Bu sabah dünden daha şiş, entarim dar geliyor. 14 haftalıksın. Boyun kaç biliyor musun? En az 10 santim. Amniyotik keseyi saramayacak kadar küçük olan etene bile bir yana çekiliyor şu sıra. Acımasızca kaplıyorsun gövdemi. Kan görünce korkanlardan değilim. Kadın olmak demek bir yerde kanla haşır neşir olmak demek. Her ay kendi gövdemizden akıtırız kurban kanını. Buna karşın yastığın üstünde o minicik lekeyi gördüğümde gözlerim karardı, dizlerim titredi. Önce paniğe kapıldım. Sonra derin bir üzüntüye. Daha sonra da kendime sövdüm. Her türlü tedbirsizlikle, dikkatsizlikle suçladım kendimi. Sana karşı senin gibi kendi kendisini koruyamayan, baş kaldıramayan, minicik, savunmasız, benim her türlü kaprisimin, sorumsuzluğumun kurbanı olabilecek birine karşı. Leke kırmızı bile değildi. Pembeydi. Açık pembe. Gene de bana yolladığın mesajı iletmeye, Belki de ölmekte olduğunu açıklamaya yeter de artar bile. Yastığı yakaladığım gibi koştum. Hekim nedense umamayacağım kadar yumuşak davrandı. Akşam olmasına karşın beni içeri aldı, üzülmememi söyledi. Ölmüyor musun? Daha kopmamışsın benden. Yalnızca ilerisi için bir gözdağı belirtisiymiş bu. Kesin bir dinlenme her şeyi düzeltebilirmiş. Ama dinlenmenin kesin olması şartmış. Banyoya gitmek için bile kalkmamalıymışım. Onun için hastaneye yatmam en doğrusuymuş. Ve işte hastanedeyiz. Zavallı bir dünyada, zavallı bir oda. Bir haftadır buradayız. Verdikleri yatıştırıcı ilaçların etkisiyle haftanın hemen hemen tümünü uyuyarak geçirdim. Şimdi ilaçları kestiler. Durumum daha beter oldu. Vaktimi nasıl geçireceğimi bilemiyorum. O kadar da ağır geçiyor ki. Gazete istedim. Getirmiyorlar. Televizyon istedim. Vermiyorlar. Telefon istedim. Geldi ama çalışmıyor. Arkadaşım meydanda yok. Babam bile yok. Sessizliğin altında ezildiğimi duyuyorum. Aklar giyinmiş bir dişi hayvanın tutsağıyım burada. Arada bir geliyor, beni küçümsediğini her haliyle belli ederek bir lüteyin iğnesi yapıp gidiyor. Sana az buçuk sevecenlik iletme çabalarım bile sonuçsuz kalıyor. Uzun süreden beri uyuklayan bilinçaltıma doğduktan sonra başkalarıyla birlikte olduğumuzda besbelli boşuna itilmiş bir takım düşünceler nedense bilinç düzeyine yükseliyor ve bildiğimi bile bilmediğim şeyler haykırıyorlar bana. Bu acıyı neden çekmek zorundayım? Neyin adına? Bir adama sarılmakla işlediğim suçun bedeli mi? Ben istemeden, ben ayırımsamadan önce ikiye, sonra da dörde, sonra sekize, sonsuza ulaşabilecek sayılara bölünen bir hücre yüzünden mi? Yaşam adına mı? Peki yaşam adına? Ama bu ne biçim yaşamdır ki? Daha gelişimini tamamlamamış olan sen, her yanıyla bir bütün olan benden daha önemli sayılıyorsun. Nedir bu sana karşı duyulan saygı ki benim var olma hakkımı elimden alabiliyor? İnsanlık yok sende, insanlık. Köpüğü andıran bir yumurtayla 5 mikronluk bir sperma hayvancıyı bir insan meydana getirmek için gerçekten yeterli mi? İnsan olan benim, düşünebilen, konuşabilen, gülüp ağlayabilen, davranışların bir şeyler yarattığı bir dünyada davranabilen, yaratıcı olan benim. Sen ise düşünmeyen, konuşamayan, gülemeyen, ağlayamayan, yalnızca kendi gövdeni geliştirmek için davranışlarda bulunabilen, etten bir bebekten başka şey değilsin. Benim sende görebildiğim, sen değilsin ki, benim, kendim, sana bir kafa yakıştırdım. Seninle bir diyalog sürdürdüm buncadır. Ama senin kafan benim kafamdı. Diyalogumuz da bir monologdu aslında. Yetti artık. Bitsin bu güldürü oyunu, bu sayıklama. Kimsenin insan olmaya doğal hakkı yok. Hele hele daha doğmadan. Sonradan insan oluruz. Doğduktan sonra başkalarıyla birlikte olduğumuz için, başkaları bize yardım ettiği için, bir ana, bir kadın, bir adam ya da herhangi bir kişi işte, bize yemeği, konuşmayı, düşünmeyi, insan gibi davranmayı öğrettiği için. Şu anda bizi birbirimize bağlayan tek şey göbek bağıdır aziz dostum. Bir çift değiliz. Çeken ve çektireniz yalnızca. Sen çektiren, bense çeken. Bir solucan gibi, bir hırsız gibi habersiz girdin içime. Döl yatağımı, kanımı, soluğumu aldın götürdün. Şimdi de tüm varlığıma el koymak istiyorsun. İzin veremem buna. Ve de bu kutsal gerçekleri sonunda sana söyleme noktasına geldiğime göre ne sonuca vardım biliyor musun? Çocuk sahibi olmam için hiçbir neden yok. Çocuklarla birlikteyken hiçbir zaman rahat hissetmemişimdir kendimi. Hiçbir zaman onlarla anlaşmayı, sözümü geçirmeyi bilemedim. Gülümseyerek yaklaştığımda bile sanki suratlarına bir tokat patlatmışım gibi bağıra bağıra kaçarlar benden. Analık bana uygun bir iş değil. Yaşam içinde başka görevlerim var. Parlak bir gelecek bekliyor beni. Ondan vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Başka çocuk istemeyen yoksul kadını bağışlayanlar, ırzına geçildiği için gebe kalan ve çocuğu istemeyen genç kızı bağışlayanlar, beni de bağışlasalar iyi olur. Yoksulluktan, ırza geçilmişlikten başka haklı nedenler yok değil. Bu hastaneden çıkacağım, bana önerilmiş olan görevi kabul edeceğim. Ondan sonra ne olursa olsun, doğmayı başarabilirsen doğarsın. Başaramazsan ölürsün. Seni öldürecek değilim. İyice anla bunu. Buyurganlığını sonuna dek kullanmana yardım etmeyi reddediyorum. Hepsi bu. Bir de kavlimiz bu değildi biliyorum. Ama kavil demek bir şeyler almak için bir şeyler vermek üzere sözleşmek demek. Sözleşmemizi imzaladığımızda senin her şeye el koyacağını, karşılığında hiçbir şey vermeyeceğini nereden bilebilirdim? Ayrıca sen bir şey imzalamadın ki, tek imzalayan benim. Sözleşmenin geçerliliğini ortadan kaldırıyor bu durum. Sen imza atmadığın gibi kabul ettiğini gösteren bir işaret de vermedin. Verdiğin tek işaret pembe bir kan damlası oldu. Sonsuzluğa dek lanetleneceğim, yaşamım ölümümün bile ötesinde sürüp gidecek bir ağıt olacak. Ama kararımı değiştirmeyeceğim. Bana katil dedi. Ak gömleği içinde bir hekim değil de bir yargıçtı sanki ve o gök gürültüsünü andıran sesiyle bir ananın, hatta kadının, vatandaşın en temel görevinden kaçtığımı söyledi. Yataktan kalkmamın ciddi bir kabahat, hastaneden çıkmamın başlı başına bir suç, yolculuğa çıkmamın ise düpedüz önceden düşünülmüş bir cinayet olduğunu, yasaların beni herhangi bir katili cezalandırırcasına cezalandırması gerektiğini söyledi bağırarak. Derken yalvarmaya koyuldu. Resmini göstererek beni kandırmaya uğraştı. Yüreğim dayanabilirse, yüreğim varsa eğer iyice bir bakmalıymışım şu resme. Her bakımdan gerçek bir çocuk musun artık? Ağzın artık yalnızca bir ağız belirtisi değil, gerçek bir ağızmış. Burnun yalnızca burnu andıran bir gölge değil, gerçek bir burunmuş. Yüzün yalnızca bir yüz taslağı olmaktan çıkmış, gerçek bir yüz olmuşmuş. Aynı şey gövden, ellerin, ayakların içinde söylenebilirmiş. Ayak tırnakların bile gözle görülebiliyormuş. Biçimli minik başında tüy bitmeye başlamış. Senin nedenle incecik, nedenle dayanıksız olduğunu da unutmamalıymışım. Derine bakmalıymışım bir. Nasıl da incecik, yumuşacıkmış değil mi? Öylesine saydammış ki tüm damarların, en ufak sinirlerin bile görülebiliyormuş altında. Artık o kadar küçük de değilmişsin. 18 santim kadar boyun, 210 gram kadar ağırlığın varmış. Kürtaj olmak istesem olamazmışım artık. Çok geçmiş şimdi. Ama hekimin dediğine göre kürtajdan çok daha beter bir şey yapmaya hazırlanıyormuşum. Gözümü kırpmadan dinledim tüm dediklerini. Sonra gerek kendimin, gerekse senin sağlığın konusunda onu her türlü sorumluluktan kurtaran, hepsini benim omuzuma yükleyen bir kağıt imzaladım. Yüzünü morartan bir öfkeyle odadan çıkışını izledim. Ve işte tam o dakikada kımıldadın. Aylardır beklediğim, umutla, istekle beklediğim şeyi yaptın. Gerindin, belki de esnedin, bana bir tane indirdin. Minik bir tekme. Beni atmamasını söylemek için anneme vurduğum tekme gibi. Bir an dondum. Bacaklarım taşlaştı sanki. Birkaç saniye öyle oturdum kaldım. Soluk bile alamayarak. Şakaklarım zonklayarak. Boğazımda da bir yanma vardı. Gözümde dünyayı bulanıklaştıran bir damla yaş. Derken damla yanağımdan aşağı süzülüp çarşafın üstüne düştü. Küçük bir pat sesi çıkararak. Gene de yataktan kalktım. Gene de bavulumu toparladım. Yarın yola çıkıyoruz. Uçakla gideceğiz. Bu kadar üzülmeye, dertlenmeye değer miydi? Vardığımız bu yeni ülkede durumumuz çok iyi. Yolculuk boyunca da ilk vardığımızda da durumumuz iyiydi. Ne bir kasılma, ne bir sancı, ne mide bulantısı. Hekimin olacağını ileri sürdüğü hiçbir şey olmadı ve bu gerçek beni dün muayene eden kadın hekim tarafından da doğrulandı. İyi bir kadın, seni yokladıktan sonra korkulacak tehlikeli hiçbir durum olmadığını, kendi ülkemizdeki meslektaşının tedbirlilik ve karamsarlık konusunda biraz fazla ileri gitmiş olduğunu söyledi. Bir damla kanın ne önemi varmış? Gebelikleri boyunca sürekli kan kaybeden, gene de sağlıklı çocuklar doğuran kadınlar varmış. Onun düşüncesine göre sürekli yatmak hem doğaya aykırı hem de önlemi fazla ileri götürmek oluyor. Örnekse hastalarından biri olan profesyonel bir balerin 5. ayın sonuna değin iki kişinin yaptığı dans yapmayı sürdürmüş. Benim durumumda onu şaşırtan tek şey döl yatağının hemen hemen hiç şişmemiş oluşu. Ama balerinin karnı da oldukça düz kalmışmış. İstersem öteki hekimin verdiği ilaçlara da devam edebileceğimi ama her şeyden önemlisi doğayı kendi işini kendi görebilmesi için rahat bırakmam gerektiğini söyledi. Ona göre yapmaman gereken tek şey fazla araba kullanmak. En az 10 günlük bir araba yolculuğuna çıkmak zorunda olduğumu söyledim. Şaşırmış gibi kaşlarını kaldırdı. Bunun ille de gerekli olup olmadığını sordu. Evet dedim. Bir an sustu. Sonra zararı yok dedi. Bu ülkenin yolları rahat ve düzgünmüş. Bu ülkedeki arabaların süspansiyonu çok iyiymiş. Önemli olan kendimi fazla yormamam, 2-3 saatte bir dinlenmemmiş. Dinliyor musun beni? Sonunda barış yaptığımızı söylüyorum sana. Dostuz artık. Sana güvensizlik gösterdiğim, kötü davrandığım için üzgünüm. Küskünlüğü sürdürüp tekme atmamakla direnirsen daha da üzüleceğim. Hastanedeki o ilk tekmeden sonra hiç tekmelemedin beni. Kimi zaman bunu düşündükçe kaygılanıyorum. Kaygılarım uzun sürmüyor ama. Tez sakinleşiyorum. Ne kadar değiştiğimi biliyor musun? Her zamanki yaşamıma döneli beri yepyeni bir kişiyim sanki. Keyfince uçabilen bir martı. Ciddi ciddi ölmeyi düşündüğüm bir an oldu mu gerçekten? Delilik. Yaşam öylesine güzel, öylesine hafif ki. Ağaçlar ne güzel, toprak, deniz ne güzel. Buralarda deniz pek çok. Kokusunu alıyor musun? Gümbürtüsü sana değin ulaşıyor mu? Çalışmak da güzel. İçinde her an kıpırdayan bir sevinç varsa eğer. Çalışmanın her zaman yorucu ve aşağılayıcı olduğunu söylediğimde yalan atmışım sana. Bağışla beni. Öfkeden, çaresizlikten her şeyi kapkara görüyordum. Karanlık dedim de aklıma geldi. Seni bir an önce gün ışığına çıkarma sabırsızlığım yeniden baş gösterdi. Bu sabırsızlığın yanı sıra bir de korku belirdi içimde. İnsanların hiçbir zaman tam anlamıyla özgür olamayacakları, yapayalnızlığın doğal ve tek olası durum olduğu konusundaki konuşmalarımla senin cesaretini kırdım diye korkuyorum. Unut o saçmalıkları. Yan yana, el ele olmak güzel şey. İnsanların el ele tutuştuğu, birbirine yardım ettiği, birbirine avuttuğu bir toplu yaşamdır yaşamak. Bitkiler bile yan yana oldular mı daha iyi açarlar, kuşlar sürü halinde göç eder, balıklar sürü halinde yüzerler. Tek başımıza ne yapabilirdik? Aya çıkmış astronotlar gibi korku ve yeniden dünyaya dönmek isteğinin getirdiği sabırsızlık içinde çırpınırdık. Hadi çabuk ol çocuk. Geriye kalan şu birkaç ayı bir an önce atlat, güneşe bakmaya korkmadan uzan dünyaya. Başlangıçta gözlerini kamaştıracak, korkutacak seni. Ama çok geçmeden öylesine bir sevinç kaynağı olacak ki onsuz yapamayacaksın. Sana hep en kötü örnekleri verdiğim, şafağın görkeminden, bir öpücüğün tatlılığından, güzel bir yemeğin kokusundan söz etmediğim için yeriniyorum şimdi. Seni hiç güldürmediğimden yeriniyorum. Sana anlattığım masallara bakarsan benim hep karalar içinde gezen bir tür elektra olduğum sonucuna varman olağan. Bundan böyle beni Peter Pan olarak gör, allı yeşilli, sarılı giysiler içinde uçan, damların saat kulelerinin yağmura dönüşmesinler diye bulutların üstüne çiçekler serpiştirmeye hazır bekleyen bir Peter Pan. Seninle birlikte mutlu olacağız. Çünkü derinlerde bir yerde ben de çocuğum. İnanır mısın? Oyun oynamaya bayılırım. Dün gece otele döndüğümde oda kapılarının önüne bırakılmış ayakkabıların yerlerini değiştirdim. Kahvaltı ısmarlama kartlarının da. Bu sabahki patırtıyı işitmeliydin. Kadının biri kapısının önünde erkek ayakkabısı bulmuş. Hani benim yüksek topuklu sandallarım diyordu. Bir adam akşamdan çizmelerini bıraktığı halde sabah bir çift tenis ayakkabısı bulduğu için söyleniyordu. Birisi yumurtalı jambon ısmarladığı halde yalnızca kahve geldiğinden yakınıyor. Bir başkası ise ben Noel yemeğimi istedim sizden. Yalnızca limonlu çay ısmarlamıştım diye bağırıyordu. Kulağımı kapıya dayayıp bütün bunları dinledim. Güldüm, güldüm. Öylesine eğlendim ki sanki çocukluğuma döndüm. Her davranışın bir oyun olduğu, mutlu olduğum dönemi. Sana bir beşik satın aldım. Sonra aklıma geldi, kimilerine göre çocuk doğmadan beşik almak tıpkı yatağın üstüne çiçek koymak gibi uğursuzluk getirir. Ama artık boş inançlara aldırmıyorum. Kızılderililerin kullandığı türden bir beşik aldım. Gerektiğinde sırtta taşınabiliyor. Peter Pan gibi allı yeşilli, sarılı bir şey. Seni sırtladığım gibi her yere götüreceğim, herkes de bakıp bakıp gülümseyecek. Şu iki çocuğa bakın diyecekler. Giyecek bir şeyler de aldım. Zıbınlar, minik gömlekler, tulumlar. Bir de müzik kutusu aldım. Oynak bir vals çalıyor. Bütün bunları telefonda arkadaşıma söylediğimde aklımı iyice kaçırmışlığıma inandı. Ama sesi mutluydu. Yola çıktığım günkü kaygılı gerginlikten, ya çocuğu uçakta düşürürsen, kurtulmuştu. Başlangıçta seni aldırmamı öğütleyen o değil miydi oysa? İyi kadın, iyi kadın aslında. Babanı gönderdiği o akşam için bir türlü çıkışamadım ona. Babana gelince, kendisini kovduğum o gece bana gösterdiği anlayışı gösterebilen herhangi bir erkek öyle kolay kolay silinip atılacak bir erkek olmasa gerek. Daha sonra çok duygulu bir mektup yazdı bana. Korkağım biriyim diye yazmış. Çünkü erkeğim. Ama işte erkek olduğum için beni bağışlaman gerek. Atavist bir içgüdüyle seni istiyor sanıyorum. Dur bakalım. Onu ne yapacağımızı sonra düşünürüz. Kimi zaman gereksinme duymadığımız bir eşya işe yarar bakarsın. Ayrıca onunla düşman olmaya hiç niyetim yok. Karınca yuvasıyla sonunda yaptığım bu barış herkesi içine alıyor. Babanı, hekimi, patronumu. Yola çıkacağımızı söylediğimde patronun yüzünü bir görebilseydin. Bak işte bu iyi bir haber. Aferin kızım. Pişman olmayacaksın deyip duruyordu. Pişman olmayacağım. Bir kadın ancak kendine saygı duyduğu sürece başkalarından saygı bekleyebilir. Ancak kendine inandığı zaman başkaları da inanabilir ona. İyi geceler yavrum. Yarın arabayla yola çıkıyoruz. Sana bir şiir yazmak isterdim. İçime dolan erinci, yeniden bulduğum inancı, bu damlaların, saat kulelerinin, bulutların üstüne çiçek serpiştirme isteğini anlatabilecek bir şiir. Her türlü pislik ve üzüntüden uzak, yüksekten bakıldığında her zaman temiz görünen denizin üstünde uçan bir martı gibi duyumsuyorum kendimi. Cesaret, iyimserlik demek. İyimser değildim çünkü, cesur değildim. Bu ülkenin yolları rahat ve düzgündür. Bu ülkenin arabalarının süspansiyonu iyidir. Hekim hanım, siz de yalan söylemişsiniz. Ve ben martı falan değilim. Peki şimdi ne yapacağım çocuk? Yola devam mı edeyim, geri mi döneyim? Geri dönersem daha beter. Aynı korkunç yollardan bir kez daha geçmem gerekecek. Oysa ilerlersem yolun düzelebileceği umudu var. Tımtıraklı laflar edecek kadar cesaretim olsaydı, tıpkı kendi yaşamıma benzeyen bir yolda ilerlediğimi söyleyebilirdim. Çukurlar, taşlar, tümseklerle dolu bir yol. Bir vakitler bir yazar tanımıştım. Herkes hak ettiği yaşamı sürdürür derdi. Yani yoksul bir adam yoksulluğu hak etmiştir. Kör olan körlüğü hak etmiştir demek gibi bir şey bu.